Kendi kutup yıldızını bul. Ayrım 4, sayfa 33. Yaş dal. Eğer bir çocuk kavga ve gürültü içinde yaşarsa, kavgacılık öğrenir. Eğer bir çocuk korku içinde yaşarsa, korkmayı öğrenir. Eğer bir çocuk daima ona acıyan insanlarla beraber yaşarsa, kendini zavallı hissetmeyi öğrenir. Eğer bir çocuk kıskançlık içinde yaşarsa, nefret etmeyi öğrenir. Eğer bir çocuk cesaret ve heyecana değer verilen bir çevrede yaşarsa, kendine güvenmeyi öğrenir. Eğer bir çocuk sevgi içinde yaşarsa, sevmeyi öğrenir. Eğer bir çocuk kendisini adam yerine koyan bir çevrede yaşarsa, hayatta erişmek için çalışmaya değer bir amacı olmasını öğrenir. Eğer bir çocuk dürüst hareket eden insanlar içinde yaşarsa, adaletin ne olduğunu öğrenir. Eğer bir çocuk sözlerine güvenilir insanların içinde yaşarsa, hakikatin ne olduğunu öğrenir. Eğer bir çocuk açık kalpli, güler yüzlü ve anlayışlı insanların arasında yaşarsa, dünyanın gerçekten yaşamaya değer, güzel bir yer olduğunu öğrenir. Ann Lander. İyi ile kötünün yüzü. Leonardo da Vinci, Son Akşam Yemeği isimli tablosunu yaparken büyük bir güçlükle karşılaştı. İyiyi İsa'nın bedeninde, kötüyü de İsa'nın arkadaşı olan ve son akşam yemeğinde ona ihanet etmeye karar veren Yahuda'nın bedeninde tasvir etmek zorundaydı. Resmi yarım bırakarak bu iki kişiye model olarak kullanabileceği birilerini aramaya başladı. Bir gün bir koronun verdiği konser sırasında korodakilerden birinin İsa'nın tasvirine çok uyduğunu fark etti. Onu poz vermesi için atölyesine davet etti. Sayısız taslak ve eskiz çizdi. Aradan 3 yıl geçti. Son akşam yemeği neredeyse tamamlanmıştı. Ancak Leonardo da Vinci henüz Yahuda için kullandığı modeli bulamamıştı. Leonardo'nun çalıştığı kilisenin kardinali resmi bir an önce bitirmesi için ressamı sıkıştırmaya başladı. Günlerce aradıktan sonra Leonardo vaktinden önce yaşlanmış genç bir adam buldu. Paçavraları içindeki bu adam sarhoşluktan kendinden geçmiş bir durumda kaldırımın kenarına yığılmıştı. Leonardo yardımcılarına adamı güçlükle de olsa kiliseye taşımalarını söyledi. Çünkü artık taslak çizecek zaman kalmamıştı. Kiliseye varınca yardımcılar adama yağ kaldırdılar. Zavallı başına gelenleri anlamamıştı. Leonardo adamın yüzünde görülen inançsızlığı, günahı, bencilliği resme geçiriyordu. Leonardo işini bitirdiğinde o zamana kadar sarhoşluğun etkisinden kurtulmuş olan Berduş gözlerini açtı ve bu harika duvar resmini gördü. Şaşkınlık ve hüzün dolu bir sesle şöyle dedi: "Ben bu resmi daha önce gördüm." "Ne zaman?" diye sordu Leonardo da Vinci. O da şaşırmıştı. "Elimde avucumda olan her şeyi kaybetmeden önce. O sıralarda bir koroda şarkı söylüyordum. Pek çok hayalim vardı. Bir ressam beni İsa'nın yüzü için modellik yapmam üzere davet etmişti." İyi ve kötünün yüzü aynıdır. Her şey insanın yoluna ne zaman çıktığına bağlıdır. Kemal Ural, İnançsızlığın Anatomisi adlı kitabından. Sayfa sonunda çerçeve içinde bir söz bulunmakta: "Açılmamış kanatların büyüklüğü bilinmez." André Gide. Eski rotayı bırak ve yeni kıyılara doğru yüz. Geçmişini unutmaya çalışma. Geleceğini değiştirmeye çalış. Geçmişini unutursan, geçmişinin sana gösterdiğini de unutursun. Sana verdiklerinin hepsi birer hediyedir. Hiç önemi yokmuş gibi davranma. daha çok önemli olduğunu bil. Çünkü kesinlikle önemlidirler. Böylece bazı davranışlarını tekrarlamamaya karar verirsin. Bir kez böyle karar verirsen, geçmişini kendi haline bırakabilirsin. Kendi haline bırakmak, unutmak demek değildir. Sanki onsuz boğulacakmışsın gibi geçmişine sarılmaya, ona yapışmaya son vermek demektir. Asıl onun yüzünden boğulursun. Geçmişini, kendini kim olduğun düşüncelerinin içinde ayakta tutmak için kullanmaktan vazgeç. Bu eski rotayı bırak ve yeni kıyılara doğru yüz. Harika bir geçmişi olan insanlar bile, konu onların kim olduğuna geldiğinde, geçmişlerine sarılarak ondan yararlanamazlar. Buna zaferlerine takılı kalmak denir ve hiçbir şeyi büyümeyi daha hızlı durduramaz. Ne kazandığın başarılarda takılı kal, ne de hatalarında ısrar et. Bunların yerine tekrar başla. Şimdinin her değerli anında yeniden başla. Neil Donald Walsh, Tanrı ile Dostluk adlı kitabından. Sayfa sonunda çerçeve içinde bir söz yer almaktadır. Eğer son birkaç yılda önemli bir fikrinizi değiştirip yenisini edinmediyseniz, hemen nabzınızı kontrol edin. Ölmüş olabilirsiniz. G. Burgess. Kendi kutup yıldızınızı bulun. 15 Nisan 1452'de dünyaya gelen Leonardo da Vinci, yarattığı eserlerle Rönesans sanatına yön vermiş, ünü zamanı aşarak günümüze kadar ulaşmış ender sanatçılardan biridir. Bu meşhur sanatçının yaşamdaki zorluklara bakış açısı şöyledir. Engeller, zorluklar beni yıldıramaz. Her engel, beni daha iyiye doğru kaçınılmaz bir değişime iter. Gözünü bir yıldıza diken kişi, kararını değiştirmez. Siz de kendi kutup yıldızınızı bulun ve gözünüzü ondan ayırmayın. İmkansız mı? Eğer gerekiyorsa, elbette değil. Bir gün bir baba oğluna timsahla kaplumbağanın öyküsünü anlatır. Der ki, bir timsah kaplumbağayı yutmak ister. Kovalamaya başlar. Tam yakalayıp yutacağı sırada kaplumbağa kenara sıçrar ve bir ağaca tırmanır. Öykünün burasında çocuk hayretle, baba hiç kaplumbağa ağaca çıkar mı diye sorar. Babası şu cevabı verir. Çıkması lazımdı oğlum. Çıkması lazımdı. Kurtulması için çıkması lazımdı. Yaşamak. Öykü, 100 yıllar önce gözlemlenen bir olayı nakletmektedir. Bir keşiş araştırma yapmak için bir köye gitmişti. Önce o köyün mezarlığına girdi. Çünkü kültürlerin, yaşam felsefesinin böyle yerlerde gizli olduğuna inanıyordu. Gözleri birden mezar taşlarının üzerindeki rakamlara takıldı. Mezar taşlarında 5, 867, 900, 20.003, 4.293, 8, 183 örneği birbirleriyle hiç de bağlantısı olmayan rakamlar vardı. Uzun uzun düşündü. Fakat bu rakamların anlamını çözemedi. Köyün en bilge kişisine gitti, ona sordu. Nedir bu rakamlar Tanrı aşkına dedi. Bu rakamların gösterdikleri ay mıdır, yıl mıdır, saat midir? Bilge kişi gülümseyerek yanıtladı. Bizler bebeklerimiz doğduğu zaman bellerine bir ip bağlarız dedi. Yaşamı boyunca her güldüğü an o ipe bir düğüm atarız. Öldükten sonra ise bellerindeki düğümleri sayar, düğümün sayısını mezar taşına yazarız. Bilge kişi karşısındaki keşişin bir şey anlamadığını görünce açıklamasını sürdürdü. Böylece onun ne kadar yaşamış olduğunu anlarız. Kendi yolunuzdan çekilin. Sizi bastığınız yere dikkat etmeye güdüleyen korkudur. Özlediğiniz yere gitmede ise sizi arzu, özgüven ve hayal gücü harekete geçirir. Karşınıza çıkan her türlü çukur ve tümsekle başa çıkabileceğinizi bilirseniz, sürekli kaldırıma bakmak zorunda kalmazsınız. Bunun yerine gözünüz hedefinizde son hızla ilerleyebilirsiniz. Oyunu tedbirli oynama veya risk alma eğiliminin kökü genellikle çocukluğa kadar uzanır. Bütün çocuklar maceracı ve meraklıdırlar. Canları yandığında veya işler yolunda gitmediğinde anne babaları "bir daha bunu yaptığını görmeyeyim" ifadesinde olduğu gibi korkuyla tepki verirse, birer yetişkin olduklarında büyük olasılıkla tedbirli yaşayacaklardır. Riskli bir şey yapmaya istek duyduklarında duygusal bellekleri onlara şöyle fısıldar: "Üzüleceksin." Öte yandan anne babaları "oraya geri dön ve tekrar dene" dediği takdirde genellikle bir hayal uğruna risk alabilecek kadar güçlü bir biçimde yetişirler. Mark Gulston, Philip Goldberg, Kendi Yolunuzdan Çekilin adlı kitaptan. Geleceğin suçlusunu yetiştirmenin en basit kuralı. Daha küçükken çocuğa istediği her şeyi vermeye başla. Bu şekilde o, bütün dünyanın onun geçimini sağlamak zorunda olduğuna inanacaktır. Kötü sözler söylediği zaman gül. Böylece o, kendisinin akıllı olduğuna inanacaktır. Ona manevi, ahlaki hiçbir eğitim gösterme. 21 yaşına gelince kendisi karar versin diye bekle. Yerde bıraktığı her şeyi kaldır. Kitapları, ayakkabılarını, elbiselerini. Onun için her şeyi sen yap ki o, bütün sorumlulukları başkalarına yüklemeye alışsın. Onun önünde sık sık kavga edin. Bu sayede bir gün aile parçalanırsa o kadar da şaşırmayacaktır. Çocuğa istediği kadar harçlık ver. Hiçbir zaman kendi parasını kendi kazanmasın. Hayatta karşılaştığın güçlüklerle onun da karşılaşmasına ne lüzum var? Yiyecek, içecek, konforla ilgili bütün arzularını yerine getir. İstediklerini yapmamak tehlikeli soğukluklara sebep olabilir. Komşulara, öğretmenlere, polislere karşı daima onun tarafını tut. Onların hepsinin çocuğa karşı peşin hükümleri vardır. Günün birinde başına gerçekten bir bela gelirse, ona bir şey yapmadın diye kendinden özür dile. Onu felaket dolu bir hayat için hazırla. Muhakkak onu bulursun. Hazırlayan Houston Polis Müdürlüğü. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmaktadır: sana hiçbir dilek verilmemiştir ki onu gerçekleştirecek olan güç de birlikte verilmemiş olsun. Ancak bunu elde etmek için çalışman gerekebilir. Dünya senin alıştırma kitabındır. Üzerinde işlemlerini yaparsın. Gerçek değildir. Ama istersen orada da gerçekliği ifade edebilirsin. Aynı zamanda saçma şeyleri, yalanları da yazabilirsin. Ya da sayfaları parçalayabilirsin. Yaşamındaki her insan ve bütün olaylar sen oraya çizdiğin için oradadırlar. Onlarla ne yapmak istediğin sana kalmıştır. Richard Bach'ın Mavi Tüy adlı kitabından. Nezaket mi, incelik mi? Nezaketin yanında bir de incelik vardır. Bu, başkalarının hoşlanacakları bir şey yapmaktan, yani nezaketten biraz üstündür. Nezaket, iyi, temiz ve insancıl bir düşüncenin sonucudur ve bunu candan isteyen herkes, kültürü, bilgisi ve zekası ne olursa olsun, şu veya bu şekilde nazik olmayı başarabilir. İnceliğe gelince, bu, İyi, temiz ve insancıl düşüncelerin yanında kültür ve zekaya da ihtiyaç gösteren bir davranıştır. Nazik olan şahsın incelik gösterebilmesi, iyi, güzel ve yerinde bir buluş yapabilmesi, hazır cevap olabilmesi, yani kafasını bu yönde çok çabuk işletebilmesiyle mümkündür. İşte bir örnek. Zengin bir ailenin oturduğu bir evin banyo dairesindeki musluklar bozulmuş. Evin hizmetçisi eskiden beri bu işi yapan tesisatçıya telefon ediyor ve bir usta göndererek muslukları tamir ettirmesini rica ediyor. Ustanın başka işi vardır. Ancak birkaç saat sonra gelebiliyor. Hizmetçi kapıyı açıyor ve ustayı tanıdığı için ikinci kattaki banyo dairesine çık diyor. Bütün musluklar su kaçırıyor. Usta banyo dairesine gidiyor, kapıyı açıyor ve bir de ne görsün? Evin hanımı banyo yapmaktadır. Yalnız nazik bir adam olsaydı, "Affedersiniz hanımefendi" der, kapıyı kapatırdı. Fakat o ince bir adam olduğu için kapıyı çekerken, "Affedersiniz beyefendi" diyor. Güney adalarına bir inceleme yapmak üzere giden gazeteci bir karı koca, yerlilerle beraber dik bir tepeye çıkıyorlar. Birdenbire gazeteci bayanın ayağı kayıyor ve aşağı yuvarlanmaya başlıyor. Bir de ne görsün? Bütün yerliler aynı şekilde kendilerini tepeden aşağı bırakıyorlar. Japon İmparatoru ilk Avrupa seyahatinde İngiltere kralının misafiridir. Şerefine büyük bir ziyafet veriliyor. Meyveden sonra ellerin yıkanması için kristal kaplarda içinde bir parça limon bulunan su getiriyorlar. Japon imparatoru farkında olmadan kabı dikiyor ve suyu bir yudumda içiyor. Bütün misafirler şaşırıyorlar. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Tam o sırada İngiliz kralı da kristal su çanağını eline alıyor ve içiyor. Tabii sofradakilerin hepsi de onu taklit ediyorlar. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmaktadır. Bildiğini bilenin arkasından gidiniz. Bildiğini bilmeyeni uyarınız. Bilmediğini bilene öğretiniz. Bilmediğini bilmeyenden kaçınız. Konfüçyüs. Namaste. Albert Einstein, Mahatma Gandhi'ye hayrandı. Gandhi'nin Hindistan'da yaptıklarını gösteren haber filmlerini üst üste seyreder dururdu. Gandhi'nin sokakta insanların ellerine dua ediyormuş gibi birleştirip eğilerek selamlarken ne dediğini merak ediyordu. Parantez içinde, o günlerde haber filmleri sessizdi. Parantez kapandı. Gandhi'ye bir mektup yazdı ve şu cevabı aldı. Namaste. Hindu dilinde bir sözcük olan namaste'nin anlamını öğrenmek için bir mektup daha yazdı. Gandhi cevap verdi. Senin içinde bütün evrenin var olduğu o yere saygı duyuyorum. Sendeki o ışık, sevgi, barış ve bilgelik yerine saygı gösteriyorum. Sendeki bana ve seninle bir bütün olduğumuz o yere saygı gösteriyorum. Karınca görüşü. Tartışmalar bana bir psikoloji profesörünün şu hikayesini hatırlatır. Profesör, bir test sorusu olarak öğrencilerinden bir karıncanın çevresindeki hayvanları nasıl ayırabileceğini düşünmelerini istemiştir. İşte sonuç. Karınca, hayvanlar alemini iki sınıfa ayırmaktadır. A. Aslan, kaplan ve çıngıraklı yılan gibi şefkatli ve iyi huylu hayvanlar ve B. Piliçler, ördek ve kazlar gibi yırtıcı hayvanlar. Her şey sizin görüşünüze bağlıdır. Jimmy Powers. Kurşun kalem gibiyiz. Hiç kurşun kalemle aranızda benzerlikler olabileceğini düşündünüz mü? Kurşun kalem gibiyiz. Hatalarımız düzeltebilirse de izlerini tümüyle yok edemeyiz. Geçmişi değiştiremeyiz ama düzeltme yoluna gidebiliriz. Kurşun kalem gibiyiz. Acılarımız bizim kalem açacağımızdır. Yaşadığımız zorluklar, kişiliğimizin biçimlenmesine yardımcı olurlar. Kurşun kalem gibiyiz. Birisinin elimizden tutmasına izin verirsek, çok şey yapabiliriz. Kurşun kalem gibiyiz. Her fırsatta izimizi bırakabiliriz. Yaşamda varoluş nedenimiz budur. İzimizi bırakmak. Belki küçük bir yolda, belki birlikte olduğumuz insanlarda, belki yetiştirdiğimiz insanlarda ama kesinlikle arkamızda iz bırakmaya çabalamalıyız. Kurşun kalem gibiyiz. İçimizde ne olduğu önemlidir. Anlayış ya da hoşgörüsüzlük, sevgi ya da şiddet, barış ya da huzursuzluk, nezaket ya da ben merkezcilik, umut ya da umutsuzluk, yüreklilik ya da korku, önemli olan içimizde ne olduğudur. Steve Goodyear. Bakış Acısı. Dr. Ruskin, Amerikan Tıp Birliği dergisinde yayınlanan aşağıdaki yazısında gülünç bir yanlış anlamanın kişide nasıl tümüyle farklı bir yaklaşım duygusu oluşturabileceğini anlatmaktadır. Dr. Paul Ruskin, öğrencilerine yaşlanmanın psikolojik belirtilerini öğretirken onlara şu olayı okudu. Hasta ne konuşuyor ne de söylenenleri anlıyor. Bazen saatlerce anlaşılmaz şeyler geveliyor. Zaman, yer ya da kişi kavramı yok. Yalnız nasıl oluyorsa, kendi adı söylendiğinde tepki veriyor. Son 6 aydır onun yanındayım. Ne görünüşü için bir çaba harcıyor, ne de bakım yapılırken yardımcı oluyor. Onu hep başkaları besliyor, yıkıyor ve giydiriyor. Dişleri yok. Yiyeceklerin püre halinde verilmesi gerekiyor. Gömleği salyalardan dolayı sürekli leke içinde. Yürümüyor. Uykusu sürekli düzensiz. Gece yarısı uyanıp çığlıklarıyla herkesi uyandırıyor. Çoğu zaman mutlu ve sevecen. Fakat bazen ortada bir neden yokken sinirleniyor. Biri gelip onu yatıştırana dek de feryat figan bağırıyor. Bu olayı okuduktan sonra Dr. Ruskin öğrencilerine böyle birinin bakımını üstlenmek isteyip istemeyeceklerini sordu. Öğrenciler bunu yapamayacaklarını söylediler. Dr. Ruskin kendisinin bunu büyük bir zevkle yaptığını ve onların da yapması gerektiğini söyleyince öğrenciler şaşırdılar. Daha sonra Dr. Ruskin hastanın fotoğrafını dolaştırmaya başladı. Fotoğraftaki doktorun 6 aylık kızıydı. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmaktadır. 100 yıl kadar önce İngiliz başvekili Disraeli, Michael Faraday'ı deneyleri sırasında laboratuvarında görmeye gitti ve orada elektriksel olayların bir gösterisine şahit oldu. Bunun üzerine Faraday'a şu soruyu sordu. Fakat bunların ne faydası olacak? Faraday'ın cevabı meşhurdur. Excellence, yeni doğmuş bir bebek ne işe yarar ki? 4. ayrımın sonu. Sayfa 50.